Ayrım 26. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 408. Modern Haçlı dinciliğin Papa mesajı. Bütün Haçlı seferlerinin papaların çaresiyle gerçekleştirildiğini biliyoruz. Batı'da bu gelenek bozulmadan sürdürülmektedir. Yeni Papa 16. Benediktus'un 12 Eylül 2006 tarihinde Almanya'nın Regensburg şehrinde yaptığı konuşma, tarihi ve batıyı dikkatle incelemiş olanlar için diplomatik yoldan yapılmış bir Haçlı Seferi çağrısı mahiyetindedir. Ayrıca Luther ruhunun yeniden faal hale getirilmesidir. Papa'nın Ortodoks dünyada bir mesaj vermek üzere bir Ortodoks Bizans kralından 14. yüzyılda yaşamış Bizans İmparatoru 2. Manuel, alıntı yaparak oluşturduğu ve örtülü bir Haçlı Seferi çağrısı niteliğinde olan bu uğursuz ve kışkırtıcı konuşmasının özeti şu iki cümledir. İslam peygamberi Muhammed, dini kılıçla yaymanın dışında herhangi bir yenilik getirmemiştir. İnsan haklarına tasallut ve şer yayma, Hazreti Muhammed'in temel işlevi olmuştur. Bu uğursuz ve şerir konuşma, 11 Eylül terör dehşetinden daha vahim bir olumsuzluktur. Dinler arası diyalog faaliyetinin başlatıcısı olmakla övünen papalığın başındaki zat, bu konuşmasında birkaç yeni süreci birden başlatmıştır. Bu süreçler bize göre şöyle sıralanabilir. 1. İslam'ın bizzat kendisi bir terör dinidir. İslam barış dinidir ama bazı Müslümanlar teröre bulaşmıştır gibi bir söylem artık bitmeli. İslam'ın bizzat peygamberinin bile bir kan ve şiddet öncüsü olduğu açıkça vurgulanmalıdır. 2. Medeniyetler arası çatışmanın esas anlamı dinler arası çatışmadır ve bunun esası da İslam-Hristiyanlık çatışmasıdır. 3. Ortodoks mezhebiyle asırlardır süren çekişmeleri bir yana bırakıp en azından siyasal birlikteliği gerçekleştirmek ve ortak düşman olan İslam'a karşı ortak bir savaş yürütmek zorundayız. 4. İstanbul'daki Fener Rum Patriği'nin ekümenliğini sağlamak, ona bir ekümenya temin edip Suriçi İstanbul'da Vatikan türü bir Ortodoks Rum devleti oluşturmak gerekiyor. Bunun vakti gelmiştir, Rum Başpapazına bu yolda destek vermeliyiz. 5. Diyalog yapacağız gerekçesiyle İslam ve Müslümanlarla ilgili olarak tavizkar ve uzlaşmacı bir tutum sergileme sürecinin kapatılması vakti gelmiştir. Müslümanlar gelenekselleşmiş saflıklarını Papa'nın konuşması üzerine bir kez daha sergileyerek Papa'nın özür dilemesi gerektiğini dillendirmeye başlamışlardır. Sanki Papa sürçülisan etmiş de özür dileyecek. İsa'nın bedenleşmiş şekli yani Tanrılığın temsilcisi sayılan bir adamın özür dilemesinin söz konusu olamayacağını, bunu istemenin bir saçmalık olduğunu bile anlamayan Müslüman kitleler aldanışları içinde oyalanmaya devam ederken, tescilli, kayıtlı ve faal bir eski Nazi olan Papa Benediktus'un uğursuz konuşmasının gerçek anlamına vurgu yapan bir ödüllendirme gerçekleşti. Papa'nın 12 Eylül konuşması, Almanya'nın Tübingen Üniversitesi tarafından yılın konuşması seçildi. Seçimi yapan üniversitenin bu seçimin gerekçesini gösteren ve her şeyi çok açık bir biçimde ortaya koyan açıklaması şöyle. Papa, mükemmel biçimde kurgulanmış olan bu konuşmasında görüşlerini tam bir kararlılık ve cesaretle dile getirmiş, genellikle diyalog uğruna sergilenen tavizkar ve tevilci tutumdan uzak durmuştur. Ayrıca Bizans İmparatoru'nun sözlerinin bu kadar tepki alması, bu sözlerin 500 yıl sonra bile anlamlı olduğunu kanıtlıyor. Hürriyet, 19 Aralık 2006. Haçlı Seferine Çağrı. Avrupa ülkelerinde Hazreti Muhammed'e hakaret karikatürleriyle gerçekleştirilen küresel provokasyon, tüm dünyanın huzurunu kaçıran şiddet eylemlerine kaynaklık ederken, hakarete uğrayan dinin mensupları olduğumuz halde bizler her şeye rağmen sükunet ve itidal çağrıları yaptık. Diyalog edebiyatının yaratıcısı ve yürütücüsü Vatikan'ın bulunduğu İtalya'da ise parlamentodan hem de bakan düzeyinde Haçlı Seferlerine çağrı yapılmalıdır sesleri yükseldi. İtalyan Kuzey Birliği Milletvekili ve Reformlar Bakanı Roberto Calderoli, Papa 16. Benediktus'a çağrı yaparak İslam dünyasına karşı Haçlı seferleri başlatmasını istedi. İtalyan bakana göre Hristiyan alemi büyük bir Müslüman tehdidine maruz kalmıştır. Bugünkü Papa'nın tıpkı Papa 5. Pio ve Papa 9. Innocentio gibi Haçlı seferine çağrı yapıp Hristiyan dünyayı Müslümanlara karşı ayaklandırması gerekmektedir. Cumhuriyet, 9 Şubat 2006. Modern Haçlı dinciliğin 3 kuramcısı: Toynbee, Huntington ve Udo Steinbach. Sacağının ayakları: Toynbee, Samuel Huntington ve Udo Steinbach'ı tanıyalım. İlki İngiliz, ikincisi Amerikalı, üçüncüsü Alman. Üçü de birinci sınıf akademisyen stratejist. Üçü de ülkelerinin İslam bağlamlı tüm meselelerinde birinci sınıf danışman, yol gösterici, ülkelerinde İslam ve Müslüman bağlantılı politikaların süper rehberleri. Ve üçünde de Müslümanlara, özellikle Müslüman Türklere bakış son derece olumsuz. Üçünde de Cumhuriyetçi laik Atatürk Türkiye'sine kin ve saldırganlık adeta dinleşmiş. Arnold J. Toynbee. Bugün Büyük Orta Doğu Projesi, BOP olarak açıkça telaffuz edilen İslam ülkelerini sömürgeleştirme projesinin temel stratejileri, İslam'ı saf dışı edip Müslümanları modern sömürge yapma stratejisi, daha 1940'lı yıllarda Batı'nın büyük düşünürlerinden biri ve Batı strateji servislerine sürekli bilgi aktaran bilgin düşünür Arnold J. Toynbee, ölüm 1975, tarafından getirilen uyarı üzerine hazırlanmaya başlandı. Bu strateji 1950'li yıllardan itibaren de uygulamaya kondu. Toynbee, batılı siyaset ve strateji ustalarının dikkatlerini daha o yıllarda şuraya çekmişti. İdeolojiler çöküyor, insanlık büyük dinlerin bünyesinden yeni mutluluk reçetelerini çıkarmak için harekete geçecektir. Böyle bir süreçte en karlı sonucu İslam elde edebilecektir. Çünkü Hristiyanlığın aksine onun insanlığa vereceği çok şey vardır. Alkolizmanın, ırkçılığın, eşitsizliğin, tanrı-kul arası ilişkilere müdahalenin bunalttığı insanlık, İslam'ı sahneye çıkarmak zorunda kalabilir. Dine fazla ağırlık vermek ve din tarihini merkezi tarih olarak görmekle eleştirilen Toynbee'nin öne çıkardığı tezlerden birini daha anımsamalıyız. A Study of History, tarihin araştırılması eserinde işlediği teze göre, uygarlıkların ayakta kalması ve gelişmesi onların öteki uygarlıklara meydan okumalarına ve kendilerine yönelen meydan okumalara cevap vermelerine challenge and response bağlıdır. Meydan okuma konumundan çıkan bir medeniyet yozlaşır ve sonunda çöker. Batı uygarlığı, komünizmin ayakta olduğu dönemde meydan okuyacağı öteki olarak komünizmi seçmişti. O ideoloji çöktü. Aslında tüm ideolojiler çöktü. Ayakta kalan ve Batı için bir meydan okuma hedefi olabilen tek inanç ve medeniyet kalmıştır, İslam. İslam, gelecekte sahneyi doldurabilecek tek iman ve enerji kaynağıdır. Geleceğin insanlar verebileceği değerler vardır. Hatta bazı bakımlardan insanlık, ancak İslam'ı sahneye çağırdığı takdirde sıkıntısına çözüm üretebilir. Öte yandan, yine aynı yıllarda Batı'nın bir başka büyük düşünür ve devlet adamı Andre Malraux, ölüm 1976, şunu söylüyordu. Önümüzdeki yüzyıl ya dinler yüzyılı olacaktır yahut da hiçbir şey. Toynbee ve Malraux'un söylediklerini alt alta koyduğunuzda Batı'nın kaderi hakkında söz söyleme noktasında olanlar için şu uyarı belirginleşiyor. İslam sahneyi doldurmaya adaydır. Hesaplarınızı ona göre yapın, yoksa geç kalabilirsiniz. Batı uzun vadeli temel stratejilerini işte bu uyarıları dikkate alarak yapmıştır. Dünya haritası üzerinde hangi toprak parçasının ne için, nasıl hazırlanacağını, kimlerin hangi iş için nasıl seçilip programlanacağını daha o zamanlardan belirlemeye başladılar. Yani bugünkü Saddamlar, Hümeyniler, Bin Ladinler ve daha niceleri birer sebep değil, birer sonuçtur. Büyük satrançta her biri ilgili yere kondu ve bugünlere gelindi. Samuel Huntington. Huntington'ın son çeyrek yüzyıl boyunca yaptığı da, hocası Toynbee'nin tezini daha elle tutulur, daha güncel stratejilere dönüştürmek olmuştur. Huntington, ölüm 2008, bunu yaparken başlığı İslam'a karşı çıkış biçiminde açık bir meydan okuma şeklinde değil de daha politik bir yaklaşımla uygarlıklar çatışması şeklinde atmıştır. Ama eseri dikkatle okunursa esas meselesinin Hristiyan Batı medeniyeti ile Müslüman Doğu medeniyetini çatıştırmak olduğu görülür. Huntington'ı dünyaya tanıtan The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Medeniyetlerin Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Oluşturulması adlı kitabı oldu. Uzun süre National Bestseller, yani en iyi satan milli kitap olan ve dünyanın belli başlı dinlerine çevrilen bu kitabın kurguladığı, önerdiği ve bir ölçüde de stratejisini belirlediği yeni dünya düzeninin teröristlerce kullanılan iki uçağın Dünya Ticaret Merkezi kulelerine saplandığı anda başladığını söyleyebiliriz. 11 Eylül dehşetinin kurumsal altyapısı Huntington'ın eseridir demek bir abartma olmayacaktır kanısındayım. Huntington, globalleşmeye, ulusların kaynaşmasına, yeni ve ortak bir uygarlığın yaratılmasına yönelik düşünce ve politikalara ters bir tezi öne çıkardı ve uygarlıkların kaynaşması yerine uygarlıkların çatışmasının esas olduğunu ve yeni dünyayı bu çatışmanın şekillendireceğini, şekillendirmesi gerektiğini savundu. Bu tutumu yüzünden ülkesi Amerika'da bile ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıyla suçlandı. Huntington'ın altını özellikle ve ısrarla çizdiği nokta ise Hristiyan-Müslüman çatışmasıdır. Yeni dünyada bu iki din ve onların doğurduğu medeniyetler çatışacaktır. Huntington böylece hocası Toynbee'nin Batı için komünizmin çöküşünden sonra sahne alacak yeni bir öteki veya düşman yaratma tezine destek vermektedir. Bu öteki veya düşman İslam'dır. Huntington bu tavrıyla bir bilimsel düşünsel belirleme yapmanın ötesine geçerek bir yönlendirici, bir politika üretici rolü üstleniyor. Ona göre Batı medeniyeti tek ve biriciktir. En üstündür. Hiçbir medeniyetle kaynaşma ve kucaklaşmaya gitmemelidir. Tam aksine tüm medeniyetler karşısında tavır almalı ve hepsini güdücü bir misyon üstlenmelidir. Şöyle düşünüyor Huntington. Batı ile entegrasyon arayan Müslüman dünyanın, özellikle Batı ile birleşmeye çalışan Türkiye'nin tüm uğraşları suyu tersine akıtmaya çalışmaktan öte bir anlam taşımaz. Müslüman bir Türkiye'nin değil Avrupa Birliği'ne girmek, NATO'da kalması bile yanlıştır. Türkiye ait olduğu yere, Müslüman Asya'ya dönsün. Bir de öğüt veriyor Huntington. Müslüman Türkiye, Avrupa Birliği'ne girmek için çırpınmak yerine Müslüman ülkeler arasında iyi bir yer elde etmeye yönelmelidir. Ama bunu elde edebilmesi pek mümkün görünmüyor çünkü Türkiye Mekke'yi yani İslam'ı dışladı. Avrupa'da Türkiye'yi dışladı. Türkiye şaşkın ördek gibi ortada kalmış durumda. Ve Huntington'a göre İslam inanç ve politikalarının ana kenti core state Ankara değil, Tahran. Yani Batı uygarlığının İslam adına muhatabı olma niteliğine Türkiye değil, Tahran ve onun yolunda yürüyen Müslüman ülkeler sahip bulunuyor. Huntington'ın vücut verdiği temel felsefe bundan ibarettir. Bu felsefe ABD'nin İslam'a ve Müslümanlara bakışının da esasıdır. ABD politikaları bu temel felsefeye göre oluşturulmuştur. Bu Huntington kuramının zorunlu sonucu şudur. Medeniyetler çatışacak, çatışmalıdır. Bu çatışmada haç barışı, çağdaşlığı, refah ve huzuru, hilal ise kavga, bozgun, ilkellik, yoksulluk ve karmaşayı sembolize etmelidir. Bunun için İslam adına öne çıkarılıp sırtı sıfazlanacak ve desteklenecek unsurlar, İslam'ın Kur'an kaynaklı barış, sevgi, bilim, akıl, atılganlık, evrensellik gibi değerler üstüne oturan dinini temsil edenler değil, Arap, Acem, Orta Doğu örflerini dinleştiren akıl, ve bilim dışı odaklar olmalıdır. Aksi halde haç yenik düşer. Udo Steinbach. Batı'nın bu İslam ve Müslümanlar politikasının Avrupa ölçeğinde en yaman ve azimli yürütücüsü ülke olarak Almanya, kişi olarak da Alman akademisyen stratejist Udo Steinbach'tır. Almanların en büyük devlet adamlarından biri olan Helmut Kohl'ün de Orta Doğu danışmanı olan Steinbach, Almanya'nın bu konudaki politikalarının mimarı olmakla kalmaz, etkisine ve yönlendirilmesine aldığı onlarca akademisyen, gazeteci ve siyasetçiden oluşan büyük bir kadroyu da eyleme iter. Aynen Huntington gibi Steinbach da İslam konusunda sürekli İran'a atıf yapmaktadır. Hatta o Huntington'dan farklı olarak İran'ın bir tür ajanı gibi çalışmakta ve bunu gizlememektedir. İslam dendiğinde gönül dostu ve müttefiki İran'ın öncülüğünü yaptığı siyasal kökten dinciliği anlayan Steinbach'a İran'ın Almanya'da özel işler sefiri unvanı verilmiştir. Bakınız Rolf Stolz, Kommt der Islam, Die Fundamentalisten vor den Toren Europas, Münih, 1997, sayfa 152. Steinbach'ın omurga stratejisi, Cumhuriyet Türkiye'sinin bilim-akıl-çağdaşlık üçgeniyle kucaklaşan akılcı aydınlıkçı İslam anlayışını İslam dışı göstererek İslam'ı temsil kabiliyet ve kimliğini geleneksel siyasal hurafe dininin tek eline vermektir. Bu amaçla Cumhuriyetçi laik Türkiye'yi ve aydınlıkçı İslam'a kendi yörüngesinde seyreden ekiplerle birlikte amansız ve insafsız bir saldırı yürütmektedir. Steinbach bu konuda nereye vurması gerektiğini çok iyi bilmektedir. Hedefi ustalıkla ve tam isabetle belirlemiştir. Laik Cumhuriyet Türkiye'sinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Steinbach'ın Atatürk ve Cumhuriyet'le ilgili değerlendirmelerinin tümünün altına herhangi bir Taliban mollasının veya Türkiye'deki Hasan Sabbah tipi tarikatlardan birinin imzasını atmak mümkündür. Atatürk'le ilgili temel ithamı dincilik zihniyetinin ağzını sulandıracak kadar büyülüdür ve şudur. Atatürk, hilafeti kaldırarak İslam'a öldürücü bir darbe vurdu. Steinbach, Die Türkei im 20. Jahrhundert, Bergisch Gladbach, 1996, sayfa 125. İslam'ın darbe yemesinden Steinbach'ın böylesine kahırlanması göz yaşartıcı değil mi? 7. Bölüm İslam dünyasında dincilik. Dinciliğin asr-ı saadetteki ipuçları. Tu'me bin Übeyrik olayı. Dinciliğin hainlik psikolojisi. Dini kullanarak haksız kazanç ve haksız itibar sağlamanın, yani dinciliğin Kur'an tarafından belirlenen adı hainliktir. O halde dinin saygın değerlerini birer maske gibi kullanarak dünyalık ve itibar sağlamanın şeytani sanatı olan dincilik bir hainlik kurumudur. Kur'an bu hainlik türünü iniş sebebi belli bir olaya bağlayarak insanlığın zihnine perçinlemiştir. Mesajı iyi kavramamız için çok çarpıcı bir iniş sebebini izlemiş ama beyinelerin bütün zamanlara ve mekanlara hitap etmesini sağlamak için 10 ayetin hiçbirinde isim zikretmemiştir. Tu'me bin Übeyrik, sahabenin Ensar, Medine'nin yerlisi Müslümanlar zümresinden biriydi. Katade bin Numan adlı komşusundan çaldığı bir zırhı bir süre sende emanet kalsın diyerek Yahudi bir komşusuna Zeyd bin Semine bırakmıştı. Zırhın Tu'me tarafından çalındığı anlaşılınca şu takibi aldılar. Zırhın sahibi Katade, Hazreti Peygamber'e gelip zırhının Tu'me tarafından çalındığını söyleyerek yardımını istedi. Öte yandan Tu'me, hazırladığı planı uygulamaya koymuş, zırhı Yahudi Zeyd'in çaldığını iddia ederek onun suçlanmasını istemiştir. Tartışma Hazreti Peygamber'in hakemliğine tevdi edilince, Yahudi kendi tanıklarını getirmiş, Tu'me de kendi kabilesinden sahabi bir ekibi tanık göstermişti. Rivayet tefsirinin babası sayılan Taberi, ölüm 319-122, bu konuda şu bilgiyi veriyor. Tu'me'nin adamları Ensar'dan bir ekip, daha önceden Hazreti Peygamber'e gelerek onu Tu'me'yi aklaması için yönlendirmek üzere daha işin başında Yahudi'yi şu itham ile karaladılar. Ey Tanrı elçisi! Bu pis Yahudi, seni ve sana vahyolunanları inkar eden bir adamdır. Zırhı da o çalmıştır. Halka karşı Tu'me'yi savun, Yahudi'yi suçla. Taberi, Tefsir 5'e 268. Şu tavır, dinciliğin omurgasını vermekle kalmaz, dinciliğin tanımına da tartışılmaz bir kaynak oluşturur. Bu tavır bile gösteriyor ki, dincilik, dinin çıkarlar için kullanılması, bu çıkarlara karşı tavır koyanların din dışı veya dinde ikinci sınıf adam ilan edilmesi şeklinde özetlenebilecek bir alçaklık ve hainlik sistemidir. Zırhın sahibi Katade, şikayetini Hazreti Peygamber'e getirdiğinde peygamberin azarlamasıyla karşılaştı. İslam'a hizmetleri ve iyilikleri bilinen bir aileyi kanıtsız, tanıksız, hırsızlıkla mı suçluyorsun? Taberi, Tefsir 5'e 266. Hazreti Peygamber, bir grup Müslümanın tanıklığını esas alarak Tu'me'nin lehine, Yahudi Zeyd'in aleyhine hükmetme eğilimine girmiş ama meseleyi düşünmek için süre istemişti. Olayın iniş sebebi olduğu ayetler işte bu düşünüp değerlendirme sırasında inmiş ve bizzat peygamberin bile yanıldığını, hatasının tövbe etmesi gerektiğini bildiren muhteşem dersi vermiştir. Tu'me'nin işlediği yolsuzluk, yalancılık ve iftira suçunu aydınlık getiren ve iftiraya uğrayan Yahudi'yi aklayıp Tu'me'yi suçlayan ayetler gelince Tu'me, mensubu olduğum halde bana bu kötülüğü yapan dine lanet olsun diyerek Medine'den kaçıp Mekke'ye giderek müşriklere katılmış, bununla da yetinmeyip Hazreti Peygamber aleyhine propagandaya başlamıştır. Bir süre sonra bir başka hırsızlığı gerçekleştirmek üzere bir duvara tırmanırken duvar yıkılmış ve altta kalan Tu'me ölmüştür. Dinin ve sahabeliğin saygınlığını bir maske gibi kullanıp insanları Allah ile aldatarak haksız kazanç ve itibar devşirmeye kalkan, bu haliyle bir dincilik örneği ortaya koyan Tu'me hakkında inen ayetler şunlardır. Kuşku yok ki biz bu kitabı sana, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hükmedesin diye hak olarak indirdik. Hainlere yandaş olma, hainlerle çekişip duran biri olma, Allah'tan af dile, Allah çok affedici, çok merhametlidir. Öz benliklerine hainlik edenler için dedinip durma. Çünkü Allah sürekli hainlik eden günahkarı sevmez. İnsanlardan gizleniyorlar, gizliyorlar da Allah'tan gizlemiyorlar, gizlenmiyorlar. Oysa ki O, onun hoşlanmadığı sözü gece boyu sarf ederlerken onlarla beraberdir. Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır. Diyelim siz onlar için dünya hayatında mücadele verdiniz. Peki, kıyamet günü Allah'a karşı olanlar için kim mücadele verir, onlar hakkında kim vekillik yapar, kim bir kötülük yapar yahut öz benliğine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse Allah'ı çok affedici, çok merhametli bulur. Günah kazanan onu kendi nefsi aleyhine kazanır. Allah alim ve hakimdir. Kim bir hata yahut günah işler de sonra onunla bir suçsuzu itham ederse hiç kuşkusuz büyük bir iftira ve açık bir günah yüklenmiş olur. Eğer Allah'ın senin üzerindeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir zümre seni şaşırtmaya mutlaka yeltenecekti. Ama onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakaya, bir iyiliğe ve insanlar arasında bir barıştırmaya özendiren başka. Kim böyle bir şeyi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yaparsa, biz ona yakında çok büyük bir ödül vereceğiz. Erdirici kılavuzluk kendisine ayan beyan geldikten sonra Resul'den kopup müminlerin yolunun dışında bir yol izleyeni, biz izlediğinin yönetimine sokar sonra da cehenneme fırlatırız. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Nisa 105 ila 115. İniş sebebi olan kişi ve olay hakkında bütün İslam din bilginlerinin ittifakı olan bu ayetlerden yine müfessirlerin ittifakıyla elde edilen sonuçları, mesajları sıralayacağız. Ama önce şunun altını çizelim. Bu ayetlerin sarsıcı mesajının dikkat çektiği dincilik ithamından rahatsız olan, bu yüzden işi birçok yerde yaptıkları gibi onun budun üstüne atıp kenara çekilmek için Tume'nin esasında bir münafık olduğunu, ayetlerin münafıklar hakkında indiğini söyleyen bazı kişiler çıkmıştır ama bunlar itibar görmemiştir. Ayetlerin münafıklar hakkında indiğini söylemek açık bir saptırmadır. Bazı kaynaklar bu Tume'nin mensup olduğu Uberik oğulları arasında Bişr veya Beşir adlı bir şair bulunduğunu, bu şairin münafıklar arasında yer aldığını söylemektedir. Bu Bişr'i bir el yordamıyla çevirip Tume yapanlar ve anılan ayetlerin hükmünü münafıklara özgüleyerek mesajı saptıranlar vardır. İbn Kesir, ölüm 774.373, tefsirinde açık bir saptırma yaparak olayı münafık şair Beşir'e mal eder. Tume'nin adını ise hiç anmaz. Ne yazık ki Türk müfessir Süleyman Ateş de bu saptırmaya yenik düşenler arasındadır. Ateş, İbn Abbas'tan Elmalı Hamdi'ye kadar bütün tefsir ve hadis kaynaklarının ittifakı aksine Tume'yi münafıklar arasına sokarak 10 tane ayetin muhteşem mesajını adeta yok etmektedir. Ateş, tefsir 2'ye 363-364. İbn Kesir ve Ateş gibilerin yaptıkları gayretkeşlik elbette ki bazılarının hoşuna gidecektir. Ne var bunda? Müslümanları aklamak kötü bir şey mi? Bir suç var, varsa münafıklara mal edilsin diyebileceklerdir. Ancak bu yapıldığında anılan 10 ayetin amaçladığı mesaj yok olmaktadır. Din kardeşlerimizi korumak kötü bir şey mi diyerek Allah'ın amacına ihanet kimsenin hakkı değildir. Mesaj verilmiştir ve mümin aydına yakışan onu saptırmak değil olduğu gibi tanıtmaktır. Dinciyi koruyalım derken dindarlara zulüm ederseniz din de Tanrı da yakanıza yapışır. İyi niyetle yaptım diyerek kurtulamazsınız. Dincilik işte bu din kardeşlerimizi korumanın neresi kötü şeytani mantığıyla İslam'ı yozlaştırıp tanınmaz hale getirmiştir. İbn Kesir ve Süleyman Ateş gibi bizimkileri koruyalım mantığını işletenlerin görüşleri itibar görmemiş, müfessirler Tume'nin Ensar'dan bir sahabi olduğunu ittifakla bildirmişlerdir. Aksi zaten olamazdı. Tume bir münafık olsaydı ancak Ensari sahabe onun için aracılık, şefaatçılık yapmaya kalkmazdı. Tume'nin peygamberden beklediği iltiması göstermemesi üzerine itidad ettiği de ittifakla bildirilmektedir. Eğer Tume münafıksa, onun irtidadından söz etmenin ne anlamı olabilir? Tume bir münafıktı diyenlere sormak lazım. Tume'ye iltimas için Hazreti Peygamber'e onca dil döken Ensar grubu da mı münafıktı? Hayır, Tume münafık değildi. Tam aksine seçkin bir sahabiydi. Ama sonradan irtidad etmiştir. Kur'an, bu olayı 10 ayetle gündem yapmasının esas sebebi ve mesajı da Tume'nin bu durumu yüzündendir. Bir münafığın hırsızlığı yüzünden sergilediği yanlışlar 10 ayetle neden gündem yapılsın? Münafık münafıktır ve Kur'an'ın onlar hakkındaki hükmü bellidir. Tume üzerinde böylesine genişçe durulması, onun seçkin bir sahabi olmasına rağmen çok ağır bir hainliğe tevessül etmesi yüzündendir. Mesaj işte budur ve bu mesaj münafıklarla ilgili bir mesaj değil, tamamen başka bir mesajdır. Çıkarcılığın insanı dinden, imandan nasıl edebileceğine ilişkin bir mesajdır. Dinciliği tanıtan bir mesajdır. 26. ayrımın sonu sayfa 424.